Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 37. Ayrım. Kıbrıs Türk kesimindeki yönetim karışıklığını çözmek ve anlaşmazlıkları azaltmak için yeni büyükelçinin çağrısı ile Profesör Doktor Suat Bilge, Lefkoşa'ya gelerek durumu inceledi, taraflarla konuştu. Ankara'ya döndü, bir taslak hazırladı. Aralık ayında Dışişleri Genel Sekreteri Zeki Kuneralp ile birlikte geldi. Taslağı herkesle görüştüler. Uzlaşma oldu. 26 Aralık 1967'de Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi kuruldu. Yönetimin başkanı Doktor Küçük'tü. Denktaş'a Kıbrıs'a gelememesine rağmen başkan yardımcılığı verildi. 11 üyeden kurulu bir yürütme kurulu. Bir başka deyişle Bakanlar Kurulu oluşturuldu. Temsilciler Meclisi ile Cemaat Meclisi üyeleri de Yönetim Meclisi adı altında bir araya getirildi. Böylece yetki çakışmalarına, yönetim sorunlarına son verilmişti. Kıbrıs Anayasası'na da imkan oranında uyulmuştu. Rum yönetimi derli toplu bir Türk yönetiminin kurulmasından çok huylandı. En korktuğu şey Kıbrıs'ı Türklerle paylaşmaktı. Elinden gelse bir cılız ağacın gölgesini bile vermeyecekti. Sonradan görme bir yönetim olmanın tüm komplekslerini, görgüsüzlüklerini ve bencilliklerini taşıyordu. Bunu bölünme olarak gördü. Kıbrıs'ı aslında Rumlar ikiye bölmüşlerdi. Özgür Rum kesimi ile azınlık olmaya zorlanan, gettolara sıkıştırılan Türkler. Bu gerçeği göreceğine Türk yönetiminin kurulmasını protesto etti. Elçiliklere bu yönetimle görüşmemeleri için uyarıda bulundu. Türkiye'ye dönmüş olan Genel Sekreter Zeki Kuneralp'i istenmeyen kişi ilan etti. Ne var ki Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi Birleşmiş Milletler ve elçilikler tarafından tanındı ve kendini her yana kabul ettirdi. Kısa bir süre sonra da geçici sözcüğü kaldırıldı, adı Kıbrıs Türk Yönetimi oldu. Rum yönetimi uzlaşmazsa bu yönetim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden yolun ilk durağı olacaktı. 4 yıl, 3 ay, 5 gün sonra. Rum yönetimi, Türk araba ve otobüslerinin ana yollar ile başlıca yollardaki barikatlarda durdurulmamalarını emretti. Türklerin üzeri aranmayacaktı. Bu işlemler ara ve sapa yollarda sürdürülecekti. Çünkü son kıyım olayından ve Türklerin müdahale girişiminden sonra Kıbrıs'a birçok yabancı gazeteci dolmuştu. Yunanlı subay ve askerlerin Kıbrıs'ı terk edişlerinin fotoğraflarını çekiyor, Kıbrıs hakkında haber topluyorlardı. Barikatlarda yaşanan halleri görmeleri durumlarını iyice sarsardı. Türkiye'nin de buna artık göz yummayacağı seziliyordu. Bu kararla sınırlı da olsa bir gidiş geliş serbestliği başladı. Bu durum yasak madde ve malzeme kararını da oldukça geçersiz hale getirdi. Dipnot 299. Makaryos, Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını ilan etti. Güven tazelemeye ihtiyacı vardı. Türk yönetimi de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı seçimini yenilemeye karar verdi. 15 Şubat 1968'de Doktor Küçük Cumhurbaşkanı yardımcılığına, 25 Şubat'ta Makaryos Cumhurbaşkanlığına seçildiler. Türkiye'den yollanan yiyecek, ilaç ve giyim eşyalarına zorluk çıkartmayı bir süre için azalttılar. Rum yönetimi görüşmelerin başlamasını da kabul etmek zorunda kaldı. Kıbrıs Türk yönetimi görüşmeci olarak Rauf Denktaş'ın adını bildirince çok bocaladılar. Makaryos'un katil olduğunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kanıtlamış olan Rauf Denktaş'ın 4 yıl sonra geri dönmesine zorlukla Birleşmiş Milletler'in baskısı ile razı oldu. Denktaş ailesine Kıbrıs pasaportu yollandı. Denktaş, Ankara'da herkesle vedalaştı. 13 Nisan 1968 Cumartesi günü öğleden sonra 16.10'da eşi ve çocukları ile Lefkoşa Havaalanı'na indi. Büyükelçilik Müsteşarı karşılamaya gelmişti. Barış gücünün koruması altında Türk kesimine hareket ettiler. Türkler ve Rumlar birbirlerinin kesimine geçmiyorlardı. İki taraf da birbirinden çekiniyordu. Bir barikattan geçerek Türk kesimine girdiler. Burada denktaşı binlerce kişi karşıladı. Girişte en önde Doktor Küçük, Büyükelçi, Türk yönetimi yöneticileri, üyeleri, alay komutanı ve bayraktar vardı. Önce Doktor Küçük kollarını açtı, denktaşta kucaklaştılar. Bütün anlaşmazlıklar bir anda geçmişte kaldı. Karşılama bitince Doktor Küçük ve denktaş açık bir otomobile bindiler. Yolun iki yanını dolduran yaşlı genç, kadın erkek, 30 bin Kıbrıs Türkü'nün sevgi gösterileri arasında bir bayrak denizinin içinden geçerek Girne kapısına, Atatürk Meydanı'na geldiler. 4 yıl, 3 ay, 5 gün süren gurbet sona ermişti. Sabah işbaşı yaptı. Ankara'ya bir ay içinde Kıbrıs Türklerinin gerçek durumu hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlayacağına söz vermişti. Dolaşma serbestliğinden yararlanarak Türk köylerini, ilçelerini ziyaret etmeli, durumu gözüyle görmeliydi. Ne haldeydi Türkler? Doktor Küçük'e önerdi, o da kabul etti. İlk olarak haber vermeden Akıncılara, üç şehitlere, Larnaka'ya gittiler. Halk gözlerine inanamadı. Doktor ve denktaş gelmişti. Şaşkınlık ve sevinç içinde kaldılar. Kucaklaşarak özlem giderdiler, sorunlarını anlattılar. Moralleri onca yoksunluğa rağmen çok iyiydi. Eli silah tutan her erkek mücahitti. Denktaş her fırsattan yararlanarak Kıbrıs'ı dolaştı, her yeri gördü. Göçmenler için evler yapılmaya başlanmıştı. Dipnot 300. Yıl sonunda 872 göçmen evi bitirilip göçmenlere verilecektir. 1969'da 389 göçmen evi daha yapılacaktır. Notlarını aldı, raporunu hazırlayıp Ankara'ya geldi. Olağanüstü durum dolayısıyla Kıbrıs'ta bazı demokratik etkinlikler durdurulmuş ya da kısıtlanmıştı. Önce bu yasakları kaldırmayı düşündüğünü açıkladı. Uygun görüldü. Kıbrıs'a döndü, sonucu bildirdi. Demokratik hayat başlayacak. Sendikaların etkinlikleri serbest bırakılacak. Bütün gençlere üniversiteye devam etme imkanı verilecek, aylıklar artacak, emeklilere ikramiyeleri verilecek. Sanki barış zamanı geri dönmüştü. Herkes mutlu oldu. Denktaş bazı elçiliklerin kokteyllerine katılmaya başladı. Bu fırsattan yararlanarak doğruları anlatıyordu. Bir kokteylde bir grup Rum'la konuşurken Rumlar birdenbire dağılıp yanından uzaklaştılar. Etrafa baktı. Nikos Samson gelmişti. Kokteyl salonuna ellerinde makineli tabancalar bulunan üç koruması ile dalmıştı. Rumlar, Nikos Samson'un Denktaş'la konuştuklarını görmesinden korkmuşlardı. Denktaş, bu katille aynı havayı solumamak için kokteyli terk etti. Dipnot 301. Nikos Samson, 12 Türk'ü öldürmüş olmakla övünüyordu. Omorfo kasabı diye anılıyordu. Görüşmelere Rum yönetimi adına Glafkos Kleridis'in katılacağı bildirildi. Türk-Rum görüşmeleri 3 Haziran'da Beyrut'ta başladı. İlkeler saptandı. Sonra Lefkoşa'da devam edildi. Bir hafta Denktaş'ın, bir hafta Kleridis'in evinde toplanacaklardı. Dipnot 302. Bütün toplantı tutanakları Denktaş'ın anılarında yer alıyor. Rumlarla anlaşmaya, uzlaşmaya varılacağını ümit edenlerin bu tutanakları okumalarını tavsiye ederim. Rum yönetimini temsil eden Kleridis sürekli oyalıyor, Türklerin azınlık olmayı kabul etmelerini istiyor. Görüşmeler sürerken Rum yönetimi Türklerin elinden topraklarını alabilmek için 12 milyon sterlinlik bir fon kurmuştu. Topraklara çok yüksek fiyat veriyordu. Denktaş, Hatıralar, 5. Cilt, sayfa 388. Türkler tarlalarına tarla diye değil vatan parçası olarak bakıyorlardı. Bu yüzden ancak birkaç çaresiz Türk'ten toprak alabildiler. Ekilebilir toprağın %33'ü Türklerindi. Türklerin satın almış oldukları malın mülkün tapusunu da vermiyorlardı. Denktaş, Hatıralar, 6. Cilt, sayfa 158. Lefkoşa, Girne arasındaki yol Türklerin denetimi altındaydı. Rumlara haftada 2 gün barış gücünün eşliğinde belirli bir saatte topluca gelip gitme hakkı tanınmıştı. Böyle gün ve saatlerde Boğaz sancaktarlığına bağlı mücahitler yolun iki yanında gerekli güvenlik önlemleri alıyorlardı. Kimse de Rumlara güven kalmamıştı. Yüzbaşı Mehmet bu pazar günü de sivil giyindi. Arabasına bindi, Girne'ye gidecekti. Bugün Rumların bu yoldan Girne'ye gitmeye ve geri dönmeye izinli oldukları gündü. Yol, bir arada giden Rumların arabaları ile doluydu. Yüzbaşı istemeden bu kalabalığa karıştı. Yola erken çıkmıştı demek ki. Küçük bir arabayla konvoyu izleyen Finli bir barış gücü subayı, yüzbaşının arabasının Türk arabası olduğunu fark etti. Bir olay çıkmaması için eliyle Girne'ye doğru akan arabaların arasından çıkıp yol kıyısına çekilip durmasını işaret etti. Rumların geçişi 5-10 dakika sonra biterdi. O zaman da Türk de yoluna devam ederdi. Yüzbaşı arabasını tam da Finli subayın gösterdiği yere park etti. Eliyle işaret etti. Türk'ün bir şey soracağını sanan Finli de mavi renkli barış gücü arabasını yana çekip durdu. Arabada bekliyordu. Durduğu yerde içi Finli askerlerle dolu zırhlı araçlar vardı. Barış gücünün Geçitkale olayı başlayınca Türkleri yazgılarıyla baş başa bırakıp gitmesini hiç affetmeyenlerden biri de Yüzbaşı Mehmet'ti. Finli subaya yaklaştı, uzanıp yakasından tuttu, çekti, söküp araçtan indirdi. Finli makineli tabancasını doğrultmaya çalışınca tabancayı elinden aldı. Barış gücünün temsilcisi olarak kabul ettiği Finli subayı tek eliyle zırhlı arabalarda bekleyen askerlerin gözü önünde birkaç tokat patlatarak yere serdi. Barış gücü askerleri yerlerinden kımıldayacak zamanı ve cesareti bulamadılar. Yüzbaşı tabancayı yere atıp arabasına bindi. Gazlayıp Girne'ye gitti. Dipnot 303. E. Yavuz Alp. Adı geçen eser. Sayfa 65. Yüzbaşı Mehmet görev süresi bitince Türkiye'ye dönmüş olmalı. Deniz kıyısındaki bir Rum lokantasında her zaman oturduğu masaya oturdu. Onu boş tutmuşlardı. Daha önce bir Türk'e hizmet etmek istemeyen garsonlar yüzbaşıdan uygulamalı ders almış olmalılar ki hemen koştular. Buyur pasam. Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs Büyükelçiliği Türk İşleri Görevlisi Arthur Gies gece sağırın meyhanesine geldi. Hafif sallanıyordu. Tanıdığı Türklerin oturduğu bir masaya selam verdi. Çok neşeli bir masaydı. Çağrılınca nazlanmadan oturdu. Güzel rakı içerdi. İçti, neşeye katıldı. Kalkmadan önce şöyle dedi. Biz Amerikalılar daima sizin iyiliğinizi düşünürüz. Şunu unutmayın, Türkiye Kıbrıs'a hiç gelmeyecek. Bunu böylece bilin. Dipnot 304. Denktaş Hatıralar 6. cilt. Sayfa 81, 82 ve devamı. Kalktı, sallanarak gitti. Türklerde ne neşe kaldı, ne geceye devam isteği. Düşündüler. Sadece 2 kez uçaklar gelmişti. Ordu gerçekten Kıbrıs'a gelememişti. Amerikalı boş konuşmuyordu. Demek ki bundan sonra da gelmesine Amerika izin vermeyecekti. Bütün ümitleri söndü. Lanet okuyarak kalktılar. Amerikalının bu sözü kulaktan kulağa yayılacak, Türkleri azap içinde bırakacaktı. Makaryos acele enosis isteyenleri temizleyemiyordu. Milli muhafızlarda, poliste, bürokraside, kilisede, eğitimde birçok eski evokacı ve acele enosisçi vardı. Gençlerin bir bölümü de bunların kafasında yetişiyordu. Junta enosis için acele etmeyi doğru bulmayan Makaryos'a hain olarak bakmaya başlamıştı. Junta'dan da destek alan evokacılar Grivas'ın emri ile yeniden örgütleniyorlardı. İlk hedefleri enosisçi olmayan Rumlar ile enosisi uzak bir hedef olarak gören Rumlar olacaktı. Tehditlere başladılar. Rumlar küçük kaymaklıda Türkçe sokak adlarını Rumca adlarla değiştiriyorlardı. Lefkoşa Rum Belediyesi küçük kaymaklıyı sınırları içine aldı. Protestolar sonuç vermedi. Evlerine dönmek isteyen Türkleri geri yolluyorlardı. Biz Kaymaklı'yı kan dökerek aldık. Kan dökerek alınan yer geri verilmez diyorlardı. Adayı terk etmek isteyen Türklere kolaylıklar sağlamaya koyuldular. Kredi ile bilet, hatta Avustralya'da iş güvencesi veriyorlardı. Bir Türk eksilse kârdı. Beklenmedik bir olay oldu. Adı, Junta lideri Papadopoulos'a yapılan suikasta karıştırılan İçişleri Bakanı Yorgacis, Makarios'un baskısı ile istifa etmek zorunda kaldı. Bir katil hükümetten çekilmişti. Başına bir şey geleceğinden kuşkulanıyordu. Evine kapandı. Değiştirme Birliği. Haziran 1969'da Türk alayının yarı kadrosu değişecekti. Türk alayı Makarios'un sinirini bozuyordu. Türk kesiminde geniş bir araziye yayılmıştı. Duyduğuna göre diktikleri meyve fidanları ağaç olmuş, çıplak araziyi bahçe gibi süslemişlerdi. Kamplarını geliştirip duruyorlardı. Alayın sonsuza kadar kalacak gibi davranmasına katlanamıyorlardı. Ama Evoka'nın değiştirme birliğine saldıracağını duyunca çok ürktü. Çok ürktü. Evoka böyle bir şeyi başarırsa Kıbrıs'ta büyük saygınlık kazanır, Türkiye ise bu olayı affetmezdi. İşler çok karışırdı. Barış Gücü de Türk Büyükelçiliği de bu söylentiyi ciddiye aldı. Evoka B'de bu tür bir delilik yapacak birçok densiz vardı. Değiştirme Birliği, Magosa'dan Lefkoşa Türk kesimine ulaşana kadar Rumların tam denetimi altındaki ana yoldan geçecekti. Bu yolculuk bir saat sürüyordu. Değiştirme Birliği için bu yolda geçecek olan bu bir saat tehlikeliydi. Durum Ankara'ya bildirildi. Ankara tarih ve saatte hiçbir değişiklik yapılmayacağını bildirdi. Ankara, önceden bildirdiği tarihlerde ne olursa olsun bir değişiklik yapmaya yanaşmıyordu. Türkiye'nin bu kararlı tavrı Makarios'un sinirlerini bozuyordu. Bir olay çıkarsa Türkiye'nin bunu yanıtsız bırakmayacağını kestiren Barış Gücü, Magosa-Lefkoşa yolunda çok sıkı önlemler aldı. Helikopterler durmadan Magosa ile Lefkoşa arasında gidip gelerek denetim yapıyordu. Kavşaklara, köprülere birçok Barış Gücü askeri yerleştirilmişti. Geçitkale olayını unutturmaya çabalıyorlardı. Türk alayı ile Lefkoşa, Serdarlı, Magosa mücahitleri alarma geçirildi. Değiştirme Birliği büyükçe bir gemiyle geldi. İki yanındaki muhripler Kıbrıs karasularının başladığı yerde durur, dönüş için beklerlerdi. Bu kez iyice yaklaştılar. Toplar Magosa limanına çevrildi. Ufukta uçaklar dolaşıyordu. Bir olay olursa anında Rumların tepelerinde biteceklerdi. 37. ayrımın sonu. Sayfa 264. Devamı 38. ayrımda.